Ayrım 15, Arı Kovanına Çomak Sokan Kız, Stieg Larsson, sayfa 226. Telefonlarının dinlenildiğini anladıktan sonra Mikael'in ilk öndemi Henry Cortez'i ikinci el telefonlar almaya göndermek oldu. Cortez birkaç tane Ericsson T10 buldu. Birkaç tane kontörlü hat satın alan Mikael, telefonların birini kendine ayırıp diğerlerini Malin Ericsson, Henry Cortez, Annika Giannini, Krister Malm ve Dragan Armanski'ye verdi. Gizli kalmasını istedikleri bir konuyu konuşacaklarında bu telefonları kullanacaklar, normal konuşmalarını her zamanki telefonlarından yapacaklardı. Yani şimdi herkes iki cep telefonu taşıyacaktı yanında. Mikael sağa sola sapmadan Henry Cortez'in hafta sonu nöbeti tuttuğu Millennium'a gitti. Zalachenko öldürüldükten sonra Millennium'da her gün biri bulunsun diye bir nöbet listesi yapmıştı. Nöbetçiler dergi bürosunda geceleyecekti. Listede kendisi, Henry Cortez, Malin Ericsson ve Krister Malm vardı. Lottie Karim, Monica Nilsson ve pazarlama şefi Sonny Magnusson'u listenin dışında tutmuştu. Onlara sormamıştı bile. Lottie Karim karanlıktan korktuğundan yalnız başına kalmayı hayatta kabul etmezdi. Monica Nilsson deliler gibi çalışıyordu ve işi bittikten sonra hemen eve giden tiplerdendi. Sonny Magnusson 61 yaşındaydı. Üstelik kısa bir süre sonra tatile çıkacaktı. ''Yeni bir şey var mı?'' dedi Mikael. ''Özel bir şey yok.'' dedi Cortez. ''Bugün bütün haberler 1 Mayıs üzerine.'' ''Ben birkaç saat buradayım. Haydi sen git de biraz dinlen. Akşam saat 9 gibi geri gel.'' Henry Cortez dışarı çıkar çıkmaz Mikael çalışma masasına gidip kontörlü telefonuyla Göteborg'daki serbest gazeteci Daniel Olofsson'u aradı. Millennium birkaç defa Olofsson'un yazdığı haberleri yayınlamıştı. Mikael onun gazetecilik ve araştırma yeteneğine güvenirdi. ''Merhaba Daniel, ben Blomqvist, boşta mısın?'' ''Evet, bir araştırmaya ihtiyacım var. 5 günlük maaş alacaksın, üstelik yazman da gerekmiyor.'' Demek istediğim bir şey yazarsan severek yayınlarız ama bu iş yalnızca araştırma işi.
Evet.
Biraz hassas bir konu. Benim dışımda hiç kimseyle konuşmayacaksın ve benimle yalnızca Hotmail aracılığı ile ilişkiye geçeceksin. Millennium'dan bir iş aldığını bile söylemeyeceksin.
Eğlenceli bir şeye benziyor. Neyin peşindesin?
Zalgrensk Hastanesi'ne gidip nasıl çalıştıklarına dair röportajlar yapacaksın. Bu röportaj serisine City Akuten adını vereceğiz. Amaç acilde yaşanan gerçeklerle televizyon dizilerinde gösterilenler arasındaki farkı ortaya koymak. Senden birkaç gün boyunca hastaneye gidip nasıl çalıştıklarını izlemeni istiyorum. Doktorlar, hasta bakıcılar, temizlik görevlileri, orada kim çalışıyorsa herkesle röportaj yap. Çalışma koşulları ne, ne yapıyorlar, işte bunun gibi şeyler. Tabii fotoğraflar da çekeceksin.
Yoğun bakımda da mı diye sordu Olofsson.
Kesinlikle. Ağır hastaların yattığı koridor C11'e özel önem vereceksin. Koridor nasıl, orada kimler çalışıyor, ne tür insanlar geçmişlerine.
Ha dedi Daniel Olofsson. Eğer yanılmıyorsam bu C11'de Lisbeth Salander adlı bir kız yatıyor.
Olofsson dünkü çocuk değildi.
''Öyle mi?'' dedi Mikael Blomqvist. ''İlginç. O zaman bu kız hangi odada kalıyor onu da araştırıver. Etrafındaki odalarda kimler kalıyor? Salander'in bakımı nasıl bir planla yapılıyor bunları da öğren.''
''Sanırım bu röportajların özel bir anlamı var.'' dedi Olofsson.
''Dediğim gibi yalnızca bir araştırma.''
Birbirlerine Hotmail adreslerini verdiler. Hemşire Marianne odaya girdiğinde Lisbeth Salander odanın döşemesinde sırt üstü uzanıyordu. Yoğun bakımın bir odasında yerde yatmanın uygun olup olmadığını düşünen Marianne bir hım çektikten sonra hastanın egzersiz yapabileceği en uygun yerin orası olduğuna karar verdi. Yarım saattir terapistinin gösterdiği egzersizleri yapan kol güçlendirme, kas gevşetme ve mekik çekme Salander ter içinde kalmıştı. Omuz kaslarını ve kalçalarını güçlendirmek için her gün yapması gereken bir dizi hareket vardı. Derin bir nefes aldı, kendini çok güçsüz hissediyordu. Çabuk yoruluyor ve en küçük bir zorlamada omuzlarına ağrı giriyordu. Bununla birlikte düzelmeye başladığı da tartışmasızdı. Ameliyattan sonra ona epeyce eziyet eden baş ağrısı dinmişti. Şimdi yalnızca arada bir yokluyordu. İyileşir iyileşmez hastaneyi terk etmesi ya da sıvışması gerektiğinden hiçbir şüphesi yoktu. Ancak bu şimdilik imkansız görünüyordu.
Doktorlar henüz iyileştiğine karar vermedikleri gibi odasının kapısı her zaman kilitleniyor ve kapının önünde dev gibi bir adam nöbet tutuyordu. Aslında başka bir bölüme yerleştirilecek kadar iyileşmişti ama polisle hastane yönetimi uzun görüşmeler yaptıktan sonra Lisbeth'in 18 numaralı odada kalmasına karar vermişlerdi. L şeklindeki koridorun en sonunda yer alan bu odanın denetlenmesi daha kolaydı. Koridor 11C'nin personeli Zalachenko öldürüldükten sonra güvenlik konusunda tecrübe kazanmış, üstelik Lisbeth Salander'e ve sorunlarına alışmışlardı. Yani onu yeni bir bölüme taşımak hiç pratik değildi. Lisbeth hastanede birkaç hafta daha kalacak gibiydi. Doktorlar iyileştiğine karar verdiklerinde Stockholm'daki Kronoberg hapishanesine götürülecek ve orada mahkemesini bekleyecekti. Buna Doktor Anders Jonasson karar verecekti. Jonasson polislerin adam akıllı sorgulama yapmalarına ancak ameliyattan 10 gün sonra izin vermişti. Annika Giannini'ye göre bu doğru bir karardı. Ancak Jonasson Annika'nın müvekkiline yaptığı ziyaretlere de sınır koymuştu. İşte bu sinir bozucuydu. Zalachenko cinayetinden sonra Lisbeth Salander'in durumunu gözden geçiren Doktor Jonasson, uzun süre 3 cinayetin şüphelisi olarak arandığını ve babasının öldürme girişiminden zor kurtulduğunu da hesaba katarak onun büyük bir stres altında olduğuna karar vermişti. Lisbeth Salander'in suçlu olup olmadığı onu hiç ilgilendirmiyordu. Onun ilgilendiği tek şey hastasının sağlığıydı. Lisbeth'e 3 kurşun sıkılmış, kurşunlardan biri beynine saplanarak onu ölümün eşiğine getirmişti. Bir türlü indirilemeyen ateşi ve şiddetli baş ağrıları vardı. Bu nedenle Jonasson en güvenli yolu seçmişti. Lisbeth'e yöneltilen suçlamalar ne olursa olsun doktorun görevi onun iyileşmesini sağlamaktı. Durumu tartmış savcının hukuki nedenlerle koyduğu ziyaret yasağının yanı sıra kendisi de sağlık nedenleriyle ziyaret yasağı koymuştu. Lisbeth'in dinlenmeye ihtiyacı vardı. Ancak tam bir izolasyonun insanlık dışı ve bir insanı arkadaşsız bırakmanın bir çeşit işkence olduğunu düşünen Jonasson, avukat Annika Giannini'nin Lisbeth'e arkadaşlık etmesine izin vermişti. Giannini ile ciddi bir konuşma yaptıktan sonra Lisbeth Salander'le her gün bir saat görüşebileceğini söylemişti. Bu sürede onu ziyaret edecek, onunla konuşacak ya da sessizce oturup arkadaşlık yapacaktı. Ama Lisbeth'in hukuki sorunlarını konuşmayacaklardı. Lisbeth Salander başından vuruldu ve ağır yaralandı demişti. Bence artık hayati bir tehlikesi yok. Ancak her zaman kanama ya da diğer başka komplikasyonlar baş gösterebilir. Önce dinlenmesi ve iyileşmesi gerekiyor. Ancak iyileştikten sonra hukuki sorunlarını ele alabilirsiniz. Giannini doktorun gerekçelerini mantıklı bulmuştu. Lisbeth Salander'le konuşurken yalnızca Mikael'le birlikte çizdikleri stratejinin nasıl bir şey olduğunu ima etmiş ama detaylara girme fırsatı bulamamıştı. Lisbeth Salander ağrı kesiciler nedeniyle uyuşmuş vaziyetteydi. Konuşmaların ortasında uykuya dalıyordu. Dragan Armanski, Krister Malbin çektiği fotoğrafları inceledi. Çok net çıkmışlardı. Hayır dedi, bunları daha önce hiç görmedim. Pazartesi sabahıydı. Armanski'nin odasında oturuyorlardı. Mikael binaya garajdan girmişti. Yaşlı olan Volvo'nun sahibi Göran Martensson. Sanırım beni bir haftadır izliyor. Belki daha önce de izliyordu. Ve sen Sapo'dan olduklarını iddia ediyorsun. Mikael adamın geçmişini ve kariyerini anlattı. Her şey açıktı. Armanski bir süre tereddüt etti. Karmaşık duygular içindeydi. Gizli polis teşkilatı elemanlarının bazen kendilerini kaybettikleri doğruydu. Bu işin doğasındandı. Yalnızca Sapo değil, dünyanın bütün istihbarat teşkilatları benzer durumları yaşıyorlardı. Örneğin Fransız gizli teşkilatı Greenpeace'in gemisi Rainbow Warrior'ı havaya uçurmak için Yeni Zelanda'ya 2 dalgıç göndermişti. Eğer Nixon'ın Watergate olayını bir tarafa bırakırsak, Dünya İstihbarat Teşkilatı tarihinde bundan daha aptalca bir operasyon yoktu. Bu tür aptalca operasyonlara imza atanların yarattıkları skandallara şaşırması doğrusu gülünçtü. İstihbarat teşkilatlarının başarıları konuşulmazdı. Bununla birlikte aptalca ya da başarısız bir iş açığa çıktığında basın üzerlerine atlar, gemi karaya oturduktan sonra akıl veren çok olurdu. Armanski İsveç basınının Sapo ile ilişkisini bir türlü çözememişti. Bir taraftan Sapo'yu güvenilir bir kaynak gibi görüp bu kaynaktan aldıkları bilgilerle aptalca manşetler atabiliyorlardı. Sapo'ya göre, Sapo'nun yaptığı açıklamaya göre. Diğer taraftan basın ve değişik renklem politikacılar İsveç vatandaşlarını izlediği açığa çıktığında Sapo'yu çarmıha germek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Bu iki tutum birbiriyle o kadar çok çelişiyordu ki Armanski basının da politikacıların da salak olduğunu düşünüyordu. Sapo'nun varlığına karşı değildi. Fazlasıyla Bakunin okuyan kafadan kontak milliyetçi bolşevikleri ya da gübre ve benzinden bomba yapıp bir kamyoneti yükleyerek parlamentonun önüne park eden neonazileri birilerinin izlemesi gerekiyordu. Yani Sapo'ya ihtiyaç vardı ve Armanski'ye göre eğer vatandaşların güvenliğini korumak söz konusuysa bir takım küçük izlemelerde kötülük yoktu. Önemli olan bu tür faaliyetlerin anayasal kurallar içerisinde yürütülmesi ve çok sıkı denetlenmesiydi. Ama ne var ki Sapo politikacı ve parlamenterlerin denetiminden neredeyse bütünüyle uzaktı. Sapo'nun faaliyetlerini incelesin diye lafta her türlü bilgiye ulaşmaya yetkili özel bir müfettiş atadığında başbakan bile sonuç alamamıştı. Armanski bütün bunların anlatıldığı Carl Lidbom'un Görev adlı kitabını artan bir şaşkınlıkla okumuştu. ABD'de istihbarat teşkilatının yöneticileri hemen tutuklanabiliyor, istenildiğinde kongre üyelerinin atadığı danışmanların önünde resmi geçit yapmak zorunda kalıyorlardı. İsveç'te bu imkansız gibi bir şeydi. Lisbeth Salander olayı deşildiğinde organizasyonun içinden kötü kokular gelse de Mikael Blomqvist yeni bir telefon verdiğinde Armanski bunu önce Blomqvist'in paranoyasına yormuş ama ayrıntıları dinleyip Christer Malm'in çektiği fotoğrafları inceledikten sonra haklı olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Bütün işaretler 15 yıl önce Lisbeth Salander'in başına gelenlerin tesadüf olmadığını gösteriyordu. Bazı şeyler yalnızca tesadüfen bir araya gelebilirdi. Diyelim ki Zalachenko bir meczup tarafından öldürülmüştü ama Mikhail Blomqvist ile Annika Giannini'nin elindeki Salander'e karşı gerçekleştirilmiş komployu kanıtlayan dosyaların aynı anda çalınması bir tesadüf olamazdı. Üstelik baş şahit Gunnar Björk kendini asarak intihar etmişti. Tamam diyen Armanski Mikhail'in getirdiği belgeleri eline aldı. Bunları ilişkide olduğum insana aktarmama bir itirazın var mı? Yani güvenilir bir insan diyorsun. Ahlakı sağlam ve demokrasinin temel prensiplerine bağlı biri. Sapo'nun içinde mi dedi Mikhail. Sesinde gizlemediği bir şüphe vardı. Bir konuda anlaşmalıyız. Ben ve Holger Palmgren planını kabul edip seninle işbirliği yapmaya karar verdik. Ama bana göre bu işin altından kendi başımıza kalkamayız. Bir felaketle sonuçlanma ihtimali olsa da bürokratların arasından bir müttefik bulmak zorundayız. Tamam dedi Mikhail gönülsüz bir şekilde. Şimdiye kadar Millennium yayınlamadan önce hiçbir belgeyi dışarıya vermemiştim. Ama şimdi bunu zaten yaptın. Bana, kız kardeşine ve Palmgren'e anlattın. Mikhail başını salladı. Ve bunu senin derginin boyutlarını aşacağı için yaptın. Bu olayda sen objektif bir muhabir değil, tarafsın. Mikhail iç çekti. Ve bir taraf olarak amacına ulaşabilmek için yardıma ihtiyacım var. Mikhail'in kabul etmekten başka çaresi yoktu. Bununla birlikte ne Armanski'ye ne de kız kardeşine bütün gerçeği anlatmıştı. Hala yalnızca Lisbeth Salander'le paylaştığı sırları vardı. Armanski ile el sıkıştı. 9. Bölüm 4 Mayıs Çarşamba. Erika Berger genel yayın yönetmeni olarak SMP'de işe başladıktan 3 gün sonra yerini alacağı Hakan Morander iş yerinde öğle üzere öldü. Erika yayın yönetmeni yardımcısı Peter Frederikson'la birlikte spor sayfası bölümü çalışanlarıyla tanışma toplantısı yaparken Morander öğlene kadar cam kafesinde oturmuştu. 45 yaşındaki Frederikson SMP'de yeni sayılırdı. Yalnızca 4 yıldır çalışıyordu. Sessiz, yetenekli ve anlaşması kolay bir insandı. Erika yönetimi ele aldıktan sonra ona güvenebileceğini biliyordu. Zamanının büyük bir bölümünü personeli inceleyip kimlere güvenebileceğini belirlemeye vermişti. Hemen kendi kadrosunu kuracaktı. Frederikson kesinlikle bunlardan biriydi. Haber masasına yürürlerken Morander'in odasından çıkmaya çalıştığını görmüşlerdi. Şaşkın bir hali vardı. Öne doğru eğilmiş, yere düşmeden önce bir koltuğun arkalığına tutunmaya çalışmıştı.
Ambulans geldiğinde çoktan ölmüştü. Yazı işlerinde büyük bir şaşkınlık yaşanıyordu. Saat 2 civarında gazeteye gelen yönetim kurulu başkanı Borksio çalışanlarla kısa bir anma toplantısı düzenledi. Morander'in 15 yılını nasıl gazeteye adadığını ve nasıl örnek bir yönetici olduğunu anlattıktan sonra çalışanları bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşundan sonra nasıl devam edeceğini bilemeden etrafına baktı. Bir insanın iş yerinde ölmesi olağan bir şey değildi. Hatta çok sıra dışı bir şeydi. Genellikle ölüm insanları iş yerinin dışında yakalardı. Emekliye ayrılarak ya da hastaneye yatarak ortadan kaybolurlar ve bir gün yemekhanede ölüm haberleri yayılırdı. Duydun mu? Geçen cuma Carlson ölmüş. Evet ya, kalpten gitmiş. Sendika cenazeye çelenk gönderirdi. İş yerinde çalışanların gözlerinin önünde ölmek bambaşka bir şeydi. Erika yazı işlerinde şok yaşandığını görebiliyordu. S&P yöneticisiz kalmıştı. Birden personelin göz ucuyla kendisine baktığını fark etti. Belirsiz kart. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Öksürerek boğazını temizleyip yarım adım öne çıkarak tok, kararlı bir sesle konuşmaya başladı. Hakan Morander'i yalnızca 3 gündür tanıyordum. Çok kısa bir zaman ama yaşadığım bu kısa zamanda onun daha fazla tanımak isteyeceğim bir insan olduğuna karar vermiştim. Sustu, göz ucuyla kendisini izleyen Borksio'ya baktı. Erika'nın konuşmasına şaşırmış gibiydi. Bir adım daha ileri çıktı. Gülümseme, gülümsememelisin. Gülümsersen kendine güvenmiyormuşsun gibi görünürsün. Sesini biraz daha yükseltti. Morander'in zamansız kaybı yazı işlerinde bir takım sorunlara yol açacaktır. Ben onun yerine 2 ay sonra geçecektim. Tecrübelerinden faydalanacağımı umuyordum. Borksio'nun bir şeyler söylemeye hazırlandığını fark etti. Maalesef bu olmadı. Bir süre yeni duruma alışmaya çalışacağız. Morander günlük bir gazetenin yayın yönetmeniydi. Bu gazetenin yarın da çıkması gerekiyor. Baskıya 10 saatimiz, baş yazının yazılması için de 4 saatimiz kaldı. Şimdi bir şeyi merak ediyorum. Morander'in en iyi arkadaşı, en çok güvendiği kimdi? Bir süre sessizlik oldu. Personel göz ucuyla birbirini süzdü. En sonunda Erika'nın sol tarafından kararlı bir ses yükseldi. Sanırım bendim. Bu 61 yaşındaki Gunnar Magnusson'du. S&P'de 35 yıldır çalışıyordu. Birinin Morander'in hayat öyküsünü yazması gerekiyor. Bunu ben yapamam. Bunu yazmak benim haddim değil. Sen yazabilir misin? Gunnar Magnusson bir süre tereddüt ettikten sonra yazabilirim dedi. Bütün baş sayfa ona ayrılacak, diğer her şey iç sayfalara aktarılacak. Gunnar onayladı. Fotoğraflara ihtiyacımız var. Sağında duran fotoğraf bölümünün şefi Lennart Torkelson'a baktı. Hemen işe koyulmamız gerekiyor. Birkaç saat karışıklık yaşayacağız. Sizin tavsiyelerinize, yeteneğinize ve tecrübelerinize ihtiyacım olacaktır. Henüz işi yeni öğreniyorum. Bu gazetenin nasıl çıkarılacağını siz biliyorsunuz. Yayın yönetmeni yardımcısı Peter Frederikson'a döndü. Peter, anladığım kadarıyla Morander'in sana büyük güveni vardı. Bize sen yol göstereceksin. Her zamankinden biraz daha fazla iş yükleneceksin. Danışmanım olmanı istiyorum. Umarım bir itirazın yoktur. Peter başını salladı. Başka ne yapabilirdi ki? Bir şey daha. Bu sabah Morander başyazıyı yazıyordu. Gunnar bilgisayarını kontrol edip bitirip bitirmediğine bakar mısın? Bitmemişse bile bu yazıyı yayınlayacağız. Bu onun son baş yazısıydı. Eğer yayınlamazsak ayıp olur. Bu gazete hala onun gazetesi. Sessizlik. Eğer içinizden birileri bir süre dinlenip kendini toparlamak istiyorsa çekinmesin. Ama vaktimizin sınırlı olduğunu da unutmayın. Erika birkaç kişinin başlarını şöyle bir eğerek kendisini onayladıklarını gördü. Go to work, boys and girls, dedi alçak sesle. Yerker Holmberg çaresiz bir ifadeyle 2 elini yana açtı. Jan Bublanski ve Sonya Modik şaşkın görünüyorlardı. Kurt Svensson'un tarafsız bir ifadesi vardı. Bu 3 kişi Holmberg'in bu sabah teslim ettiği hazırlık araştırmasını incelemişlerdi. ''Hiçbir şey yok mu?'' dedi Sonya Modik, sesinde bir hayal kırıklığı vardı. ''Hiçbir şey'' diyen Holmberg başını 2 yana salladı. ''Patoloğun raporu bu sabah geldi. İntihar dışında bir şeyi düşündürecek hiçbir kanıt yok.'' Üçünün de bakışları Smadalure'deki yazlığın oturma odasında çekilmiş fotoğrafa yöneldi. SAPO'nun yabancılar şubesi şef yardımcısı Gunnar Björk, tavan lambasının çengeline bağladığı ipi boğazına geçirip üzerine çıktığı sehpayı tekmeleyerek intihar etmişti. Sehpa birkaç metre ileri fırlamıştı. Patolog kesin bir şey diyemiyordu ama intihar büyük ihtimalle 12 Nisan'da öğleden sonra gerçekleşmişti. Yani Björk'ü defalarca arayıp cevap alamayan bu Blansky'nin öfkeden kudurarak Kurt Svensson'u onu almaya gönderdiği 17 Nisan'dan 5 gün önce. Bu sürede çengel ağırlığa dayanamayıp yerinden çıkmış, Björk'ün cansız bedeni yere yuvarlanmıştı. Cesedi pencereden gören Svensson hemen alarm vermişti. Olay yerine gelen Bublanski ve diğer polislerin ilk izlenimi Björk'ün birileri tarafından asılarak öldürüldüğü yönündeydi. Yerker Holmberg'e Björk'ün nasıl öldüğünü araştırma talimatı verilmişti.
Bunun bir cinayet olduğunu ya da Björk'ün yanında başkalarının bulunduğunu gösteren hiçbir işaret yok, dedi Holmberg.
Lamba?
Tavan lambasında ev sahibinin ve Björk'ün parmak izleri bulundu. Ev sahibi lambayı 2 yıl önce takmış. Teknik araştırmalar Björk'ün indirdiğini gösteriyor.
İp nereden gelmiş?
Evin arkasındaki bayrak direğinden. 2 metre kadar kesilmiş. Giriş kapısının yanındaki pencerenin pervazında bir mora bıçak bulundu. Ev sahibi bu bıçağın kendisinin olduğunu söyledi. Bulaşıklığın altındaki alet edevat çantasında da Björk'ün parmak izlerine rastlandı.
Dedi Sonya Modig.
Nasıl bir düğüm atılmış, dedi Kurt Svensson.
Bildiğimiz koca karı düğümü, kement şeklinde. Belki de dikkat edilmesi gereken küçük bir şey var. Björk yelkenciydi, yani gerçek bir düğümün nasıl atılacağını iyi bilmesi gerek. Ama kim bilir, intihar etmeyi düşünen bir insan düğümün şekliyle ilgilenmez herhalde.
Uyuşturucu?
Toksikolog raporuna göre Björk'ün kanında güçlü ağrı kesiciye rastlanmış. Bunların hepsi Björk'ün reçeteyle aldığı ilaçlarmış. Kanında önemsiz miktarda alkol varmış. Yani şu ya da bu biçimde ayıkmış.
Patolog deride sıyrığa rastlamış.
Sol dizinin iç tarafında. 3 santimetre kadar bir sıyrık var, bir çizik. Bunun üzerine düşündüm, birkaç neden olabilir. Örneğin bir yere çarpmış olabilir.
Sonya Modig Björk'ün deforme olmuş yüzünü gösteren fotoğrafı havaya kaldırdı. İp boğazına öylesine saplanmıştı ki neredeyse görünmüyordu. Yüzü tuhaf bir şekilde şişmişti.
Çengel ağırlığa dayanamayıp tavandan çıkmadan önce birkaç saat asılı kaldığını düşünebiliriz. Belki de bir gün. Boğazına iyice oturan ip kanın aşağı akmasını engellediğinden kan başında kalmış. Çengel tavandan çıktığında düşerek göğsünü oturma odasındaki masanın kenarına vurmuş. Göğsünde ciddi kırıklar var ama bunlar olduğunda o zaten çoktan ölmüş.
Ne iğrenç bir ölüm, dedi Kurt Svensson.
Bilemiyorum, ip çok ince olduğundan boynunu iyice sıkmış ve kan akışını engellemiş. Birkaç saniyede bilincini kaybetmiş, 1-2 dakika içinde de ölmüştür.
Bublanski ön araştırmadan hiç memnun kalmamıştı. Olanlar bir parça midesini bulandırıyor, Zalachenko cinayetiyle Björk'ün intiharının aynı güne rastlaması ona biraz tuhaf geliyordu. Bir tanesi bir meczup tarafından öldürülmüş, diğeri de intihar etmişti. Ama dünyanın bütün spekülasyonlarını bir araya getirse de olay yeri incelemesinin ortaya koyduğu gerçeği değiştiremezdi. Björk'ün öldürüldüğüne dair en küçük bir işaret yoktu.
Büyük bir baskı altındaydı, dedi Bublanski. Zalachenko olayının patlayacağını biliyordu. Parayla cinsel ilişkiye girmekten ceza alabilir ve basının diline düşerdi. Acaba onu en çok korkutan şey neydi?
Hastaydı, uzun zamandır kronik ağrılarla boğuşuyordu.
Bilemiyorum, keşke geride bir mektup bıraksaydı.
Veda mektubu bırakmadan intihar eden çok sayıda insan var.
Biliyorum, tamam, ne yapalım? Björk dosyasını rafa kaldırmak zorundayız.
Erika Berger'in içi Morander'in kişisel eşyalarını bir yana iterek masasına oturmaya el vermedi. Gunnar Magnusson'a Morander'in ailesiyle konuşmasını, kendileri için uygun bir zamanda gelip kişisel eşyalarını alabileceklerini bildirmesi talimatını verdi. Erika Berger salonun ortasında düzeltmenlerin çalıştığı masada boş bir yer bulup dizüstü bilgisayarıyla oraya yerleşti. Kaotik bir durum vardı ama 3 saat süren yoğun bir çabadan sonra dümeni ele almıştı ve S&P'nin birinci sayfası baskıya girmişti. Gunnar Magnusson dört sütunda Hakan Morander'in hayatını anlatmıştı. Sayfanın ortasında Morander'in portresi vardı. Sol tarafta yarım kalan baş yazısı, alt tarafta da bir dizi resim. Mizampajı bir parça düzensizdi ama duygular bu kadar yoğunken kabul edilebilir bir eksiklikti. Erika Berger saat akşam 6'ya yaklaşırken birinci sayfadaki manşetleri kontrol etti ve metinleri baş düzeltmenle birlikte gözden geçirdi. Borgsgö yanına gelip omuzuna dokunana kadar işten başını kaldırmamıştı.
''Biraz konuşabilir miyiz?'' dedi Borgsgö.
Yemekhanenin yanındaki kahve otomatına doğru yürüdüler.
''Bugün yönetimi ele alma tarzından çok memnun olduğumu söylemeliyim. Sanırım hepimizi şaşırttın.''
''Başka bir seçeneğim yoktu ama yeterince ısınana kadar biraz toparlayacağım.''
''Bunu biliyoruz.''
''Biz?''
''Demek istediğim personel ve yönetim kurulu. En çok da yönetim kurulu. Ama bugün yaşananlardan sonra çok iyi bir seçim yaptığımdan iyice emin oldum. Tam zamanında gelip çok karmaşık bir durumda yönetimi ele almak zorunda kaldın.''
Erika biraz kızardı. 14 yaşından beri ilk defa kızarıyordu.
''Sana iyi bir tavsiyede bulunabilir miyim?''
''Elbette.
Haber müdürü Anders Holm'le manşet konusunda münakaşa ettiğinizi duydum.
Hükümetin vergi paketi konusunda nasıl bir tavır alacağımıza dair farklı düşünüyoruz. O bu pakete haberler bölümünde yer vermemizi istiyor. Orayı alırsak tarafsız olmak zorundayız. Kendi düşüncelerimizi baş makalede yansıtmalıyız. Bunu zaman zaman ben yazacağım ama parti politikaları konusunda aktif bir tutum takınmayacağım. Baş makalenin editörünün kim olacağı konusunda anlaşmalıyız.
''Şimdilik bu işi Magnusson yapabilir.'' dedi Borgsgö.
Erika omuzlarını silkti.
''Kimi atayacağınız sizin sorununuz ama gazetenin fikirlerini savunan biri olması gerekir.''
''Anlıyorum.
Herhalde Holm'i biraz kenara çekmek istiyorsun. SMP'de çok uzun süredir çalışıyor. 15 yıldır da haber müdürü. İşinin uzmanı. Biraz uğraştırır ama pratik açıdan vazgeçilmez biri.''
''Biliyorum. Morander anlatmıştı. Ama haber politikası söz konusu olduğunda bütüne uymak zorunda. Nihayetinde beni buraya gazeteyi yenilemem için aldınız.''
Borgsgö düşünceli bir şekilde başını salladı. ''İyi, sorunları ortaya çıktıkça çözeriz.''
15. ayrımın sonu. Sayfa 242.